Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyicileri ve izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her programda olduğu gibi kıymetli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Ahmet Hamdi Yıldırım. Hocam hoş geldiniz.
Estağfurullah, hoş bulduk hocam.
Gerçi sizin bizim gerek radyomuzda gerek de televizyonda çok güzel programlarınız var. Güzel fetvalarınız var.
Estağfurullah.
Ve milletin sorularına çok gerçekten İslami, hukuki, akıllı ve realist fetvalarınız var. Onun için yürekten sizi tebrik ediyoruz.
Estağfurullah.
Ama bu tabi Ramazan programındayız. Esas Ramazan orucun hukuki konumunu ama sadece fıkhi konumunu değil. Çünkü eğer fıkıh dediğimiz zaman men yuridillahi bihi hayran yufekkihu fiddin. Dinin inceliklerine, Allah bir kulu hakkında bir muradet, iyilik murad ederse onun dinin inceliklerine muvaffak kılar. Oradaki fıkhi, fakih o esasında. İşin hem görünen yüzünü hem arka planını iyi bilen insan demek. Fakih, öyle mi?
Şimdi hocam yani çok böyle önemli bir noktadan başladınız. Tam da İmam Gazali Hazretleri'nin bu hadisi şerif üzerine bir mütalası var.
Evet.
İlmin faziletlerinden bahsederken önce ayetleri veriyor, sonra hadisleri veriyor. Ve bu hadisi şerifi zikrettikten sonra da diyor ki, zamanımızın fakihlerine bakarak Allah bunların neresine hayır murad etmiş diyerek bu hadisle ilgili şüpheye düşmeyesin diyor. Yani bu hadisi çürük bir hadis zannetmeyesin diyor. Zamanımız dediği bundan 10 asır önceden bahsediyor. Sonra da çok kısa bir ifadeyle fakih olmanın, fıkıhçı olmanın asgari mertebesinin ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu bilmektir diyor.
Ya,
yani olaylara ahiret gözlüğüyle bakabilmektir. Allah'ın huzurunda hesap verebilme korkusu ve endişesi üzerine çözüm üretebilmektir diyor. Yani bu yönüyle tabii fıkıh dediğimiz bir çözüm üretme mekanizmasıdır. Tabii. Fetva dediğimiz fetva fütüvet köküyle aynı kökten geliyor. Yani genç demek, dinamik demek. Dolayısıyla nasıl genç çözüm odaklıysa fetva da çözüm odaklı bir müessesedir. Binaenaleyh insanların problemlerini ahirette Allah'ın huzurunda başları dik durabilecek, hesaplarını kolay verebilecek şekilde çözümlemeye yönelik bir
çok
eylem.
Güzel. Evet, tabii burada bir şey daha var. Bir de marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha diye tarif ediliyor değil mi fıkıh?
Tabii o klasik anlamda Ebu Hanife Hazretleri'nin yaptığı kişinin lehte ve aleyhte olan
kendi nefsinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi.
Görevlerini, haklarını
şimdi,
bilmesi.
Ben burada tabii marifetin nefsten tasavvufi manayı da anlıyorum ben burada. İnsanın nefsini, nefsinin nereden geldiğini, nereden güç aldığını, insanın nereye götürmeye çalıştığını, bizi nasıl içeriden vuran, içimizden vuran bir çok önemli, büyük bir tehlike olduğunu bilmek.
Bir düşman olduğunu.
Düşman olduğunu bilmek ama burada fıkıh işte o nefsimizin lehine ve aleyhine olan şeyleri bize öğreten ilme de fıkıh deniyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir Ramazan gününde esas orucun, fıkhi yönünü ama hem zahiri hem batini yönünü değerlendirmek üzere neler söyleyebilirsiniz?
Estağfurullah, tam da bıraktığınız yerden hocam bir diyalogtan bahsedilir. Cenab-ı Allah nefsi yola getirmek için türlü türlü imtihanlardan geçirir. Her birinden de nefis ben benim, sen sensin diyerek varlık göstererek çıkar. Ama açlıkla imtihan edince ya Rabbi der, sen Rezzaksın, Rabsın, Rahimsin, bense acizim der. Bu yönüyle orucun özünü teşkil eden aç kalmak, susuz kalmak, bir takım hayvani isteklerden, şehevani isteklerden uzak durmak anlamına gelen oruç, Adem Aleyhisselam'la başlayan bir ibadettir. Nitekim orucun bize farz olduğunu ifade eden ayeti kerimede de bu önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Dolayısıyla Allah katındaki tek din İslam olduğuna göre Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanlığa mahiyeti belki değişmek kaydıyla, nitekim İslamiyet'in ilk dönemlerinde de oruca ait hükümler biraz farklılık arz edebiliyordu. Söz gelimi iftarı yaptıktan sonra uyumuşsanız artık bir daha yemek yiyemiyordunuz. Sonra gelen ayetler oruçla ilgili bir takım kolaylaştırıcı düzenlemeler de getirdi. Buradan anlıyoruz ki oruç insanın nefsini terbiye eden en önemli ibadetlerden bir tanesi ve ilk insanla beraber farz kılınan Cenab-ı Allah'ın kullarına yapmalarını emrettiği bir imtihan. Bunun da hikmetini Cenab-ı Allah لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Yani kim rızık verendir, kim muhtaçtır, kim gani-i mutlaktır bunu anlayıp da ona göre davranasınız. Hakikaten bakıyorsunuz bana bazen buyurduğunuz gibi itimat ediyorlar naehil olduğumuz halde. Fetva ya. Soruyorlar.
Estağfurullah.
Memleketimizin yani belki de ilk onuna girebilecek bir abimiz zenginlikte diyor ki ya ağrıdan kırıldım, ağladım ama orucumu açamadım. Ya abi dedim niye böyle kendine eziyet ettin? Fakat işte o kadar varlığın içerisinde belki dolabı ağzına kadar dolu o içindeki iman, takva duygusu ona karşı el sürdürtmüyor. Böylelikle yani bugün çocuk eğitiminde de önemli bir nokta var, irade terbiyesi diyorlar. Yani çocuk yoktan anlayacak, bu yasak bundan anlayacak. İrade terbiyesini oluşturan en önemli unsurlardan ki bu zat-ı hallerinizin alanına giriyor hocam, bu oruç ibadetidir. Var, dolabınız dolu ama siz yiyemiyorsunuz çünkü onu size yemeyi yasak kılan bir üst irade var ve siz o iradeye kendinizi ram etmişsiniz, kulluk bilinci içerisindesiniz. Bu beraberinde muazzam bir empati duygusunu da getiriyor. Bakınız depremden çıkmış olan kardeşlerimiz var ve bunlar o zor şartlarda oruç tutmaya devam ediyorlar. Çadırlarda, konteyner evlerinde oruç tutmaya devam ediyorlar. Bir yandan da insan oruç tutmakla kendisi yeme imkanına sahip olduğu halde yememek suretiyle dünyadaki açların, susuzların haliyle halleniyor. Nasıl depremde seferber olduksa milletçe, devletçe o yaraları sarmak için, oruç da aslında bize dünyada aç olan, açıkta olan, susuz olan kimselere aynı seferberliği göstermemiz noktasında bir iç irade oluşturan bir ibadettir. Bu yönüyle ibadetlerin içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Hakikaten insanı insan yapan o diğerinin haliyle hallenmek, eğer meşhur bir söz vardır çok dolaşan, acıyı hissediyorsanız siz yaşıyorsunuzdur. Ama başkalarının acısını hissediyorsanız o zaman siz insansınızdır.
Ya,
İşte
evet.
Oruç ibadeti o başkasının halini hissetmeyi insana verdiği için ibadetler içerisinde çok müstesna bir ibadettir. Belki de ondan dolayı hadis-i şerifte Cenab-ı Allah bütün ibadetleri, bütün amelleri kulumun kendisine aittir. Ama oruç ibadeti müstesna, o bana aittir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Diğer ibadetlerin muhtemelen Cenab-ı Allah'ın katında belli bir ücret tarifesi var. Yani namazın şu kadar sevabı, cemaatte kılarsanız şu kadar fazla sevabı. Ama oruç ibadeti öyle bir tarifeye tabi değil. O müstesna bir ibadet. O yönüyle de orucu kıvamıyla tutabilen bir kimse hakikaten çok muazzam bir. Şimdi mesela biz burada rahat evlerimizde orucu tutarak kazandığımız sevapla çadırda kalan o depremzedenin tuttuğu oruç veya işte konteyner evde kalan yani imkansızlıklar, çaresizlikler içerisinde kalan bir insanın tuttuğu oruç aynı oruç değil. Dolayısıyla orucu hakikatiyle tutabilirsek, belki hakikati de nedir onu da konuşacağız hocam, o zaman bizi biz yapacak, insan yapacak bir ibadetle Rabbimizin huzuruna çıkma imkanını elde etmiş oluruz.
Şimdi zatınızın o ifadelerinden ben şunu anladım. Yani oruç bir kulun eline, diline ve beline hakim olmasını sağlayan bir ibadet. Elinize hakim olacaksınız. Bırakın siz harama el uzatmayı. Bırakın helal mi haram mı olduğu şüpheli bir nesneye el uzatmayı. Helaline bile el uzatamıyorsunuz. Ne zamana kadar? İftara kadar. Siz dolabınızdaki efendim meyveye de el uzatamıyorsunuz. Sofranızdaki hazır yemeğe de el uzatamıyorsunuz. Bu insana neyi kazandırıyor? Eline hakim olacaksın. Neye göre? Allah'ın dediğini el uzatacak, demediğinden uzak duracaksın. Diline hakim olacaksın. Ya hayır söyle ya sus. boğazına hakim olacaksın. Efendim beline hakim olacaksın. Dolayısıyla müthiş bir defa oruçta irade eğitimi var. İrade. O iradede nedir? Ya Rabbi biz canımızın istediği gibi değil, senin istediği gibi yaşamaya azmen, cezmen kastettik, karar verdik. Bunu hayatımızda uyguluyoruz. Bunun getirdiği müthiş bir irade eğitimi var. Zatınızın ifade ettiği üst irade diyoruz ya biz. Bir de insan bedenini, hayatını kendi canının istediği gibi tanzim etmeyecek ya, Allah'ın istediği gibi tanzim edecek. O bizden nasıl bir kulluk istiyorsa o şekilde kulluk yapacağız. İşte Ramazan ve oruç bize bu kulluğun şimdi modern tabirle formatını çiziyor. Yani bu kulluğun dizaynını bize gösteriyor. Dolayısıyla şimdi esas orucun hakikati dediğimiz zaman oruç da oruç aynı kökten gelme. Namaz nasıl müminin miracıysa, namaz nasıl bizi dünyevi ilgi ve alakalardan koparıp Allah'ın huzuruna çıkarıyor ve onunla bizi buluşturan bir ibadet, oruçun da böyle bir tarafı var. Yalnız orucun farklı bir tarafı var. İmsaktan iftara kadar olan süre içerisinde. Mesela dünya işiyle hemhal olacaksın, işini yapacaksın. Ama yemeden, içmeden ve şehevi duygulardan uzak duracaksın. Ama hayatın içinde ibadet edeceksin. Bu bize bir ihsan, işte orucun hakikati dediğimiz. Allah'ı görür gibi yaşamayı bize öğreten bir ibadet. Bu yönüyle zaten miraç oluyor herhalde oruç. Ama namazda mesela amel-i kesir dediğimiz zaman amel-i kesir dışarıda gören birine. Namazda değilmiş intiba veren her hareket namazı bozar. Amel-i kesir dediğimiz hadise. Ama şeyde öyle değil. Oruçta hayatın içindeyiz. İçinde yaşıyoruz ama yalnız Allah'ın istediği gibi yaşıyoruz. Bizi böyle bir kıvama götürmeye çalışan bir ibadet. O yüzden esas zatınız orucun hakikati derken daha neler söyleyebilirsiniz?
Estağfurullah. Şimdi oruç kelimesi bizim lisanımıza Farsçadan gelmiş bir kelime köken itibarıyla. Ama buyurduğunuz gibi oruç Arapçadaki yükselmek, miraç kelimesiyle.
Bana göre sanki ikisinden de var yani.
Böyle bir tevafuk var aralarında. Hakikaten namaz müminin maddi manevi miracı olduğu gibi belki oruç o miracın çok daha ötesine evet. Geçmek. Niye? Çünkü az önce de ifade ettiğimiz bütün amelleri insanoğlunun belli bir skala üzerinden bir tarife ile sevaplandırılıyor. Ama oruçla ilgili Cenab-ı Allah adeta Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e buradan öteye geçmek bana müsaadeli bir durum değil, buradan ötesi beni yakar ifadesiyle o öteye geçebilen bir yönü var orucun. Bunu tabii şunun anlamda söylemiyoruz. Yani oruç ibadeti namazdan daha değerlidir anlamında söylemiyoruz. Elbette namaz ibadeti bütün ibadetlerin esasıdır. Fakat az önce ifade ettiğiniz gibi insanın namazlı olduğunu gösteren bir duruşu var. Kıbleye müteveccih bir kıyamı var, rükû var, secdesi var. Herkes adamın namaz kıldığını bilir. Bu yönüyle izhara şayan bir ibadettir. Ama oruçta olduğunu bilemezsiniz. Yani bir hamal gün boyu çalışıyordur, kanter içerisindedir. Oruçlu mu, oruçsuz mu dışarıdan bilemezsiniz. Bir insan ticarethanesinde alım satım yapıyordur, gün boyu onlarla meşguldür ama oruçludur onu da bilemezsiniz. Bu yönüyle sanki riyanın bulaşmadığı, evet, ihlasın zirve yaptığı bir ibadettir. Orucun hakikati derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani siz çok veciz bir şekilde eline, diline, beline hakim olmak şeklinde ifade ettiniz. Efendimiz buyuruyor ki eğer bir kimse yalan sözü bırakmamışsa, dolandırıcılığı bırakmamışsa, sayıp sövmeyi, kırıp dökmeyi bırakmamışsa, onun gün boyu aç kalmasına, susuz kalmasına Cenab-ı Allah'ın bir ihtiyacı yok. Cenab-ı Allah'ın kulların hiçbir fiiline, ameline, ibadetine, taatına ihtiyacı yok. Ama bununla şunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu alem kastediyor. Yani senin aç kalmanın Allah katında bir değeri yok. Susuz kalmanın Allah katında bir değeri yok. Senin aç kalman, susuz kalman, bir takım isteklerinden uzak kalmanın Allah katında bir değere kavuşabilmesi için onunla beraber ahlaken senin bir kıvam kazanman gerekiyor. Ağzına dışarıdan orucunu bozacak bir şey almadığın gibi ağzından dışarıya da kötü söz, kırıcı söz, incitici söz, tenkit edici, İnsan tenkidi yapıcı olarak yapabilir. Ama yıkmaya, moral bozmaya yönelik, insanların şahsiyetlerini kırmaya yönelik sözler orucun hakikatini zedeleyen unsurlardır. Dolayısıyla mümin bir emek veriyor. Hakikaten oruç zahmetli bir ibadet, meşakkatli bir ibadet. Meşakkati derecesinde de Cenab-ı Allah sevabını veriyor. Şimdi birçoğumuz, başta ben olmak üzere, efendim hele de şeker vesaire filan hastalık varsa uykuya neredeyse orucu tutturuyoruz. Ama bir adam da sabahtan akşama kadar çalışarak, güneşin altında terleyerek oruç tutuyor. Onun orucuyla benim orucum aynı değil. Fakat o kadar zahmet çekip de eğer araya çay molası niyetine gıybet molası veriyorsa, insanları çekiştiriyorsa, onlarla ilgili ileri geri konuşuyorsa, çağırıyor, bağırıyor, sert ifadeler konuşuyorsa, maalesef tuttuğu oruç beyhude olarak tutulmuş bir oruç. Dolayısıyla insan gözüne, kulağına ve diline, yani beş duyusuna hakim olarak bu duyuları Allah'ın razı olduğu şekilde kullanmak suretiyle bir gün geçirmeli ve bu geçirdiği günü de afiyetle geçirilmiş bir gün saymalı.
Allah razı olsun. Şimdi bir de şu var. Yani gerçekten Allah, bizim ibadetlerimiz Allah'a bir şey kazandırmaz. İbadetlerden kazançlı çıkan biz esasında. Bir de ben bu manada yorumluyorum. Yani kıldığımız namazdan kazancı biz alıyoruz. Tuttuğumuz oruçlardan elde edilen karı biz alıyoruz. İster sağlığımız için, ister psikolojik ve manevi dünyamız için, ne dersek diyelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de sizin kestiğiniz kurbanların ne eti, ne derisi, ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ya لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. Onu Allah için kesme duygunuz var ya, o niyetiniz, o Allah'a ulaşır. Şimdi dolayısıyla burada orucun bir de böyle işin manevi tarafı var. Yani biz kazanıyoruz oruçta. Kazançlı çıkan biziz. Başkası değil. Tabii orada orucun bir başka yönü de ihsan duygusunu hayatımıza yansıtmak. İhsan duygusu nedir? Her ne kadar Allah'ı biz görmüyorsak da onun bizi her an gördüğüne inanarak yaşama alışkanlığına ulaştıran bir ibadet oruç. Hayatın içinde bir ibadet. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaretin, ne alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoyamadığı yiğit insan olmak. Esas işin bu yönünü Sayın Hocam, sohbetimizin ikinci bölümüne bırakalım isterseniz.
Peki efendim.
Değerli dinleyicilerimiz ve çok değerli izleyicilerimiz, Ahmet Hamdi hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam sohbetinizi, sözünüzü balla kestik. Kusura bakmayın ama değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, yine gözünüz, kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Sayın Hocam. Burada da benim her zaman bir yaptığım bir şey var. Hani cihadı tarif ederken diyoruz ki kardeşim, insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan her türlü eylem ve söylemin adı cihat. İster insanı İslam'a götürün, ister İslam'ı insana getirin. Ama aradaki engelleri kaldırarak buluşturmak cihattır diye tarif ediyorum ben. Tasavvufu da tarif ederken Efendimizin ihsan tarifine bakarak, her ne kadar siz Allah'ı görmüyorsanız Allah'ın sizi gördüğünüze inanarak yaşayın tavsiyesini dikkate alarak diyorum ki tasavvuf da insanla ihsan arasındaki engelleri kaldırarak, ya ihsanı insana getirerek ya da insanı ihsana götürerek buluşturmak için yapılan her türlü eylem ve söylemin adına tasavvuf diyoruz diye tarif ediyorum. Bu anlamda oruç ve ihsan ilişkisi, yani kulları Allah'ın huzurunda, onun gözü önünde yaşanan bir hayata kavuşturmak için neler yapmamız lazım ya da bu konuda neler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii birinci bölümde de zatıallerinizle işaret ettiniz hocam. Yani orucun en temel maksatlarından bir tanesi, oruç tutan insanın tabii olarak oruç iradi bir aç kalma, susuz kalma eylemidir, ibadettir. Bir de zorunlu olarak aç ve susuz kalan insanlar var dünyamızda. Orucun belki en temel hedeflerinden bir tanesi de kendisi açlığı ve susuzluğu tecrübe etmiş olan insanın hem maddi hem de manevi açıdan. Çünkü biz orucu sadece maddi olarak değerlendirmiyoruz. Bir de orucun manevi boyutu var. Evet. Hakikaten çok güzel bir ifadeyle serdettiniz. Yani Cenab-ı Allah kullarına ibadet yükümlülüğünü onların bizatihi menfaati için veriyor. Mesela yine oruç ayında, Ramazan'da aklımıza gelen ibadetlerin başında zekat geliyor. Zekat zenginin fakire bir iyiliği değil aslında. Zenginin kendine iyiliği, zenginin malını koruyacak olan, onu temizleyecek olan ağaçların budanması gibi bir şey. Belki göreceli olarak bakıldığında servetinden %2,5'luk bir eksilme meydana geliyor ama o eksilme çok fazlasıyla geriye geleceği için aslında onun menfaatine olan bir şey. Yine fakiri temizlediği için fakirdeki o yağma duygusunu, zenginin malına karşı intikam duygusunu törpülüyor. Dolayısıyla sosyal adaleti temin ediyor. Oruçta da böyle. Yani biz oruçta bir ihsan kıvamı kazanıyoruz. Maddeten ve manen güzelleşiyoruz. Belki orucun en büyük faydası bize bizim iç dünyamızı zenginleştirmesi. İnsan aç kaldıkça daha fazla kendisiyle aynı durumda olanlarla hemhal olabiliyor. Bu yönüyle orucun ihsan kıvamında tutulabilmesi ve orucun Allah katında makbuliyetinin temin edilebilmesi aslında orucu sadece kendimize değil bütün mahlukata tutturabilmekten geçiyor.
Ahmet Hamdi'ciğim, Hazreti Mevlana diyor ki ekmek ve et çamur gibidir diyor. Onları ne kadar çoğaltırsanız siz aşağıya doğru inersiniz, balçığa doğru, çamura doğru sizi çeker. Bunları ne kadar azaltırsanız o zaman göğe doğru yükselirsiniz. Şimdi orucun esas miraçlı tarafından bir tanesi de bu. Yani oruç sanki bizi göğe doğru çıkaran bir merdiven gibi, asumana yükselten bir asansör gibi bir manevi tarafı var. Şimdi tabii burada kuşların kanadı çamura battı mı uçamazlar. Onların kuruması lazım ki uçsun. Çünkü öyle ağırlık veriyor ki o kanatları kuşu taşıyamıyor ya da kanatlar istediği gibi hareket edemediği için kuş da uçamıyor. Şimdi dolayısıyla orucun insanı melekleştiren bir tarafı var. Çünkü bizim hani dört ana asrı erbaa diyorlar ya, hava, su, ateş, toprak. Şimdi su ile toprak ve bunların bütün bileşikleri ister bitki ister et. Bu su ve topraktan oluşuyor bunlar. Bunları ne kadar çoğaltırsak bunlar bizi aşağı doğru çekiyor. O yüzden bu abukil libasından tasavvuf ari olmaktır diye tarif ediliyor. Abukil dediğimiz ne? Bedenimizi besleyen, hayvani duygularımızı güçlü kılan, bu toprak ve su, buna bağlı kaynakları kısarak, yani ister ette ister otta, beslenme tarafımızı kısarak, ruhumuzu ve içimizdeki manevi yapımızı güçlendiren, o tarafa yüklendiğimiz zaman insan kendisini melekleştiğini hissediyor. Hatta hadisi şerifte, Ramazan geldi mi, İşte şeytanlar prangaya vurulur diye bir şey var.
Evet.
Ya zaten bu şeytanların prangaya vurulması, işte az yedik miydi biz? İçimizdeki şeytanın gücünü zaten sıfırlıyoruz. Dolayısıyla ruhumuz ve imanımız, bilgimiz daha çok harekete geçiyor. O yüzden esas bir de işin bu tarafını da dikkate alarak.
Belki de tam burada hocam zat-ı halilerinizin bu bıraktığı noktada büyük bir afet yaşadık. Bir deprem hadisesiyle karşılaştık. Cenab-ı Allah bütün dünyayı muhafaza eylesin. Bu tür afetlerden bütün insanlığı korusun. Şimdi orada çok enteresan hadiseler cereyan etti. Bakıyorsunuz işte birçok kurtarma ekibi kendi canını tehlikeye atarak enkaz altından canlı çıkartmak için geceli gündüzlü uykusuzca seferber oldular. Onlarla yapılan görüşmelerde şöyle bir noktaya çok önemli olduğu için burada zikretmek istiyorum. Aslında orucun o yönü de burada karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bir canı kurtarmanın bize verdiği haz, lezzet, oradan aldığımız zevk, hayatımızı feda etmeye değer bir şeydir. Hatta Üsküdar'ımızda da böyle bir kurtarma ekibi var. Yani zengin abiler bir araya gelmişler. Şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki biz Tatil yapmıyoruz. Ailemiz de biliyor bizim tatil için para harcamayacağımızı ama dünyanın neresinde olursa olsun bir afet olduğunda biletlerimizi alıyoruz. Gerekirse özel uçak kiralıyoruz ve oraya gidiyoruz. Orada bir insanın hayatını kurtarmanın bize verdiği zevk dünyada hiçbir şeyle kıyas kabul etmeyecek bir zevktir diyor. Şimdi biz bu oruçtan aldığımız tadı, lezzeti yani her gün aslında yüzlerce, binlerce, milyonlarca deprem oluyor. Yani deprem sadece yer altındaki faylarda olmuyor ki. İnsandaki ar damarlarının çatlaması da bir deprem. İnsanlardaki hayasızlığın ortaya çıkması da bir deprem. Eğer biz oruçtan aldığımız o manevi hazzı çevremiz, yakınlarımız ve insanlık alemine aktarabilme hünerini gösterebilirsek, yahu gelin bir oruç tutun, şu orucun güzelliğini siz de yaşayın, gelin şu namazın güzelliğini siz de yaşayın endişesine girebilir, bir can kurtarma telaşına girebilirsek, nasıl insanlar çırpınıyorlar, yırtınıyorlar, enkaz altında diyor, insanım var diyor. Aslında enkaz altında binlerce insan var etrafımızda gördüğümüz. Fakat nasıl bir duyarsızlık ki onların o acılarını, çığlıklarını, iniltilerini hissedemiyoruz. Oruç belki o bizim sağırlaşan kulaklarımızın işitme duygusunu tekrar bize, gözlerimizdeki perdeyi açacak olan o hissiyatı tekrar bize verecek olan en önemli ibadetlerden bir tanesi. Bu yönüyle biz orucu sadece kendimize değil, bütün insanlığa da tutturmamız, kimsenin kimseye zarar vermemesi. Bir hadis-i şerif var hocam. Ben fakir şöyle bir düşünceye sahibim. Cenab-ı Allah yanlışsa affetsin, yanlışsam düzeltiniz hocam.
Estağfurullah.
Hazreti Peygamber Efendimizin hadislerinde, ayeti kerimelerde hem mecazi hem hakiki manalar var. Yani isterseniz hakiki tarafından bakın, isterseniz mecazi tarafından bakın. Efendimiz buyuruyor ki, cennete giremezsiniz diyor iman etmedikçe. Len tedhulul cennete hatta tu'minu.
Evet.
İman edemezsiniz diyor birbirinizi sevmedikçe.
Ya.
Şimdi birbirimizi sevmek iman etmenin olmazsa olmaz şartı. Birbirimizi sevmeden bir cennet yüzü görmemiz mümkün değil. Ben bunu mecazi anlamının yanı sıra hakiki anlamıyla da dünyada eğer vatanınızı cennete çevirmek, mevcut bulunduğunuz yeri, mıntıkayı, bölgeyi cennete çevirmek istiyorsanız birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevmeden olmaz. Huzur bulamazsınız. Cenneti bulamazsınız. Birbirinizi sevmek için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki size bir şey söyleyeyim mi diyor. Onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Selamı yayınız. Selamı biz gelen geçene Esselamu Aleyküm demek olarak görmemeliyiz. Selam barış demek. Zararsızlık demek. Benden sana zarar gelmez. İnsanlar kendilerine bir insandan zarar gelmeyeceğini bildiklerinde onu severler. Aksine benden sana fayda gelir. Şimdi deprem çok yakın olduğu için hep ondan misal veriyorum. Depremde sizi kurtarmaya gelen birine karşı nefret besleyebilir misiniz? Ya bir kadıncağızın görüntüsü hiç gözümün önünden gitmiyor. Deprem altında, enkaz altından çıkartılırken zahmet ettiniz diyor. Tanımadığınız insanlar için canınızı tehlikeye attınız diyor. Şimdi bu muhabbet olmasa insanlar bu eyleme teşebbüs ederler mi? Dolayısıyla oruç hocam hakiki anlamıyla tutulabilmesi için sevginin, muhabbetin. Bakın bir şeyde birleştik hocam yani açlıkta bütün ümmeti Muhammed birleşti. Zengin de aynı, fakir de aynı. Çok malı var, çok zengin ama yiyemiyor, içemiyor da benim gibi. Dolayısıyla belki bu dünyalık bizi birbirimize düşüren bir unsur haline gelmişse de oruçla beraber bunu törpüleme imkanına sahibiz. Bu yönüyle orucu bu ulvi maksatları elde etme noktasında da değerlendirmemiz lazım.
Amenna. Tabii şimdi bu yine sizin bu işaret ettiğiniz noktada orucun insana kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi, hani empati duygusu diyoruz ya, ya karşıdaki insanın ne hissettiğini yüreğimizde duymak. Aynı zamanda orucun paylaşma ve dayanışma ruhumuzu takviye eden tarafını gündeme getirmek. Bir de bu toplumsal dayanışma. İftar sofralarında insanlar bir araya geliyor. Aile bir araya geliyor. Şimdi aile bile bağlarımız kopmuş. Ama iftar ister istemez bütün aileyi bir arada bir araya getiren bir iftar sofrası. İnsanlar gözlerde yakın oldu mu gönülde de yakın oluyor. Gözden uzak oldu mu gönülden de ırak oluyor.
Öyle.
O yüzden bizim iftar sofralarımız filan aynı zamanda toplumsal bağlarımızı, kardeşlik bağlarımızı perçinleyen tarafı var. sizin ifade ettiğiniz noktada bakın. Elmalı rahmetli. Veltekum minkum ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marufi diye başlayan ayet-i kerimedeki ümmeti tanımlarken diyor ki ümmet kelimesi iki kökten türemiş. Bir, üm kökünden türetmiş. Ne demek o? Bütün ümmeti Muhammed. Müslümanlar aynı anneden doğan kardeşler gibi birbirlerini yakın, sevmeli, dayanışmalı, sıkıntıları ve sevinçlerini paylaşmalı diyor. Buna ümmet denir. Çok önemli, benim hoşuma gidiyor bu tarif. İşte Ramazan ve oruç iklimi bizi böyle bir kardeşliğe götüren, kardeşlik duygumuzu perçinleyen tarafı var. İkincisi de, o da güzel bir yorum, imam kökünden türemiştir diyor. Her bir Müslümana Cenab-ı Hak bir liderlik fonksiyonu yüklemiş. Her Müslüman imam olacak. Köyünde imam olacak. Mahallesinde imam olacak. Lider olacak. Ve onları peşine takıp onları Allah'ın emrine uygun, peygamberin sünnetine uygun bir güzelliğe doğru götürecek. Lider insan olacak diyor. Vagon olmayacak diyor Müslüman. Lokomotif olacak diyor. Bu iki ümmet yorumu benim çok hoşuma gitti. Elmalı rahmetlinin. Ama şu Ramazan ve oruç iklimi, oruç medeniyeti gerçekten bizim bu ümmet anlayışımızı perçinleyen, güneşin doğduğu yerdeki bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cenevinde duymuyorsa bizden değildir. Siz dediniz ya, adam hissiz ve duygusuz. Yani yanı başındaki, halbuki Cenab-ı Hak komşumuzu bize zimmetlemiş. Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir buyurmuş. Böyle olduğu halde komşunun açlığına duyarsız, hatta evladının açlığına duyarsız, mahallenin açlığına duyarsız, onların sıkıntılarına duyarsız böyle bir insan tipi yerine esasında çok hassas, en az onları kendisine tercih edecek kadar bezil ve isar duygusu dediğimiz bir duyguya kavuşturmak. Bu anlamda oruç, sosyal dayanışma ve kaynaşma açısından neden çok önemli hocam?
Şimdi buyurduğunuz gibi hocam, yani orucun en önemli vazifelerinden bir tanesi de toplumsal kaynaşmayı sağlıyor. Özellikle de iftarlar. Bizim memleketimizde pek sahur davetleri olmaz ama bir takım Arap memleketlerinde hocam sahur daveti de çok meşhurdur. Asıl zaten...
Ama hocam Araplar gece yaşıyor, gündüz yatıyor da ondan.
Şimdi o yönü de var tabii yani.
Ben öyle diyorum kardeşim. Özür diliyorum. Ve ceallen nehâre meâşen. Allah gündüzü maişet vakti kılmış. Maişet temini vakti. Ve ceallen leyle libâsen. Geceyi de istirahat vakti kılmış. Geceyi gece gibi yaşamak lazım. Gündüzü gündüz gibi. Yani gündüz yatıp gece yaşamak pek benim işime gelmiyor. Buyurun siz.
Fakat hocam, yani orucun mana ve hikmetine uygun olan asıl öğünü sahur öğünü yapmak.
Evet.
Yani o, tamam. Ben o anlamda bunu giriş olsun diye söylüyordum. Yani sahurun asıl öğün olması lazım. Burada biliyorsunuz fazla yemeye de ruhsat var. Yani gündüz oruç tutacağı için beden biraz daha fazla yemeye ruhsat var. Ama iftarda öyle değil. İftarda idareli yemek lazım. Belki sağlık açısından o
tabii
da
şeyden çıkmışız
önemli.
Çünkü açlıktan çıkmışız.
Evet. Fakat memleketimizde iftar davetleri daha meşhurdur. Bu davetlerde tabii Osmanlı geleneği, özellikle de toplumda marjinal denilen, ötekileştirilen veya işte çok fazla davetlere çağrılmayan kimseler, efendim işçi sınıfı, temizlik elemanları ve fakir fukara, garibanlar sırasıyla 30 Ramazan'da davet edilirmiş. Böylelikle toplumsal dayanışmanın oluşmasına katkı sağlarmış. Osmanlı'nın yine güzel yönlerinden bir tanesi, siz daha iyi bilirsiniz. Böyle zenginle fakir arasında coğrafi ayrım yok. Bakıyorsunuz fakir semtte bir konak var ve Ramazan boyunca o fakir semtin diğer evlerinde yemek pişmez. Konakta insanlar yerler, içerler. Öyle de bir toplumsal vazife icra eder. Bugün de onu oluşturmamız lazım. Yani evet, apartman hayatında yaşıyoruz ister istemez. Ama hiç olmazsa nöbetleşe mi olur efendim, kendi içerisinde bir tanzimle mi olur? Mutlak surette Ramazan'ın her günü olmasa da gün aşırı toplu iftarlar yapmak, davetler yapmak, kaynaşmak ve o iftarın beraber olmasının tadını yaşamak. Bir hikaye anlatırlar. Biraz da belki fıkra yönü de var bu işin. Bir adamcağız oruç tutmazmış. köye misafir olmuş bir ağanın evine. Sahurda sofraya oturuyor, iftarda oturuyor. Ağa demiş ki, ya demiş, kalabalık nüfusuz, görüyorsun işte, yani yer yok. Biz ya daha önce veya daha sonra sana ayrı bir sofra açalım. Senin özel bir durumun var demiş. He kardeşim demiş, zaten oruç tutamıyoruz. Bir de iftara gelmeyelim, sahura gelmeyelim. Hepten mi Ramazan'ın ruhunu kaybedelim demiş. Yani Ramazan'ı mesela işte herkes böyle çocukluğundaki Ramazanlara böyle hasretle bakar. Aslında tutulan oruç aynı oruç ama o iftar sofralarına, o sahurdaki az önce ifade ettiğiniz birlikteliklere, bunları ne kadar çoğaltabilirsek, ne kadar herkesin kendi mahallesi ve bir öteki mahalle tabiri var. Yani aslında Ramazan bizi tek mahalle haline getirmeli. Öteki mahalleden dediğimiz insanlarla ne kadar beraber iftar açabilirsek, sahur yapabilirsek, biz o kadar Allah katında makbul bir oruç tutmuş oluruz.
Evet Ahmet Hamdi'ciğim, sohbetimizin sonuna geldik. Ama çok değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bu Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızın değerlendirmelerinden son söz olarak şunu söyleyelim. İftar sofraları. Aynı sofrada yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olurmuş.
Çanak kardeşliği bu.
İnşallah. Çanak kardeşliği. Ama inşallah bu Ramazan sofralarımız, iftar sofralarımız kaynaşmamıza, dayanışmamıza vesile olur diyor. Ve sizi bir başka iftar sevinci programında daha buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.